Ayrım 5. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 46. Bataklığa açılan yolun başına Macondo yazılı bir levha diktiler. Ana caddeye "Tanrı vardır" yazan bir tabela astılar. Bütün evlere nesneleri ve duyguları hatırlatmaya yarayacak yazılar yazıldı. Ama bu sistem öylesine büyük bir dikkat ve sağlam sinir istiyordu ki, çoğu kişi kendi uydurdukları bir işe yaramaz ama rahatlatıcı bir düşsel gerçeğin büyüsüne kapıldı. Eskiden iskambil falı açıp geleceği okuduğu gibi, şimdi de geçmişi okumak numarasını bulan Pilar Ternera, bu aldatmacanın yayılmasında en büyük rolü oynadı. Bu yolla uykusuzluk hastalığına yakalananlar, iskambillerin belirsiz olasılıkları üzerine kurulmuş bir dünyada yaşamaya başladılar. İskambillere göre kiminin babası Nisan başında gelen esmer adam, kiminin anası sol eline altın yüzük takan esmer kadın, kiminin doğum günü tarla kuşunun defne dalına konup şakıdığı son salı oluyordu. Bu avuntu yollarının karşısında yılgınlığa düşen José Arcadio Buendío, bir zamanlar çingenelerin eşsiz buluşlarını unutmamak için yapmayı tasarladığı bellek makinesini yapmaya karar verdi. İnsan eliyle yaratılan bu harika, ömür boyunca edinilen bilgilerin tümünün her sabah baştan sona tazelenmesi görüşüne dayanıyordu. Bunu bir döner sözlük biçiminde tasarlıyordu. Sözlüğün eksenine oturan, kolu çevirerek çarkı döndürecek ve insan yaşamındaki en gerekli bilgiler birkaç saat içinde gözünün önünden geçecekti. Hemen hemen 14 bin maddenin yazımını tamamladığı sırada, bataklıktan gelen yoldan, elinde iple bağlanmış tıkma tıkış bir bavulla, üzeri siyah bez örtülü el arabasını çeke çeke ve uykucuların o hüzünlü çanını çalarak tuhaf görünüşlü biri çıka geldi. Dosdoğru José Arcadio Buendía'nın evine gitti. Vizitasyon kapıyı açınca tanımadı onu. Dönüşü olmaz biçimde unutkanlık batağına saplanan bir kasabada, hiçbir şey satılamayacağından habersiz bir satıcı sandı ilkin. Eli ayağı tutmayacak kadar yaşlıydı. Sesinin titrekliğine, ellerinin sarsaklığına rağmen, yine de insanların hala uyuyabildikleri ve hatırlayabildikleri bir dünyadan geldiği belliydi. José Arcadio Buendía onu, oturma odasında oturmuş, bir yandan yamalı siyah şapkasıyla yellenip, bir yandan duvarlara yapıştırılmış yazıları dikkatle okur buldu. "Belki bir zamanlar çok yakından tanıyordum da şimdi hatırlamıyorum," diye düşünerek pot kırmamak için büyük bir sevgi gösterisiyle karşıladı adamı. Ama ziyaretçi bu yapmacıklığı fark etti. Yüreğin o giderilemez unutkanlığıyla değil, çok daha amansız ve hiç dönüşü olmayan bir başka çeşit unutkanlıkla unutulmuş olduğunu anladı. Bu unutkanlığı iyi bilirdi. Çünkü ölümün unutkanlığıydı bu. İşte o zaman ayıldı. Ne idüğü belirsiz nesnelerle dolu bavulu açtı, içinde bir yığın şişe olan bir kutu çıkardı. José Arcadio Buendía'ya soluk renkli bir şey içirmesiyle kafasının aydınlanması bir oldu. José Arcadio Buendía, eşyanın etiketlendiği bir tuhaf oturma odasında olduğunu fark edip, duvarlara yazılı saçmalıklardan utanmasına ve geleni tanıyıp sevinçten uçmasına fırsat kalmadan gözleri dolu verdi. Gelen Melquiades'ti. Macondo halkı belleklerine yeniden kavuştukları için bayram ederken, José Arcadio Buendía ile Melquiades de küllenmiş dostluklarını tazelediler. Çingene kasabada kalmaya niyetliydi. Gerçekten öbür dünyaya gitmiş ama yalnızlığa dayanamadığından geri dönmüştü. Obası tarafından reddedilmiş, yaşama bağlılığı yüzünden doğaüstü güçlerini yitirmiş, bunun üzerine ölümün henüz keşfedilmediği bu ücra köşeye çekilip, kendini çinko levha üzerine fotoğraf çekme işine adamaya karar vermişti. José Arcadio Buendía'nın bu buluştan haberi yoktu. Ama kendini ve tüm aile bireylerini yanar döner bir maden levhası üzerine sonsuza dek resmedilmiş görünce şaşkınlıktan dili tutuldu. Jose Arcadio Buendia'yı kırçıl ve kirpi saçlarıyla, gömleğine bakır düğmeyle tutturulmuş karton yakalığıyla ve Ursula'nın gözü korkmuş bir generale benziyorsun diye alaya aldığı, o afallamış ciddiyeti içinde gösteren fotoğraf işte o tarihten kalmaydı. Jose Arcadio Buendia, fotoğrafın çekildiği o duru Aralık sabahı, herkes yavaş yavaş göçüp giderken kendisinin bir madeni levha üzerinde hep öyle kalacağını düşünerek gerçekten korktu. Bu sefer alışılmışın tersine onu yatıştırıp bu düşünceyi kafasından silen de eski hıncını unutup Melkiades'in evde kalmasına karar veren de Ursula oldu. Ama kendi deyimiyle torunlarının eğlencesi olmak istemediğinden fotoğrafını çektirmeye hiç yanaşmadı. O sabah çocuklara bayramlıklarını giydirdi, yüzlerini pudraladı ve Melkiades'in o akıl almaz makinesinin karşısında aşağı yukarı 2 dakika kıllarını kıpırdatmadan durabilsinler diye her birine birer kaşık ilik suyu içirdi. O biricik aile fotoğrafında siyah kadifeler giyinmiş olan Aureliano, Amaranta ile Rebecca'nın arasında duruyordu. Yüzünde yıllar sonra idam mangasının karşısına dikildiği zamanki o gönülsüz, o gayipten haber verme hassasını yansıtan anlatım vardı. Ama kendi başına gelecekler içine doğmamıştı daha. Yaptığı işlerin inceliği, bütün bataklık yöresinde dillere destan olan bir gümüşçü ustasıydı. Melkiades'le paylaştığı işliğinde sesi soluğu çıkmadan çalışırdı. Babasıyla çingene, şişe ve tepsi şangırtıları, dökülen asitler ve fotoğraf levhasının üzerinde her an belirip kaybolan gümüş bromür parıltısı yüzünden kopan şamata içinde bağıra çağıra Nostradamus'un kehanetlerini çözmeye uğraşırlarken Aureliano bir başka zamana kaçıp sığmıyor gibiydi. Aureliano işine gösterdiği bu bağlılık ve özen yüzünden kısa zamanda Ursula'nın şekerlerden kazandığından daha fazla para kazandı. Ama herkes onun koca adam olduğu halde hiçbir kadınla ilişkisi olmayışını yadırgıyordu. Gerçekten de eli kadın eline değmemişti daha. Birkaç ay sonra şeytan çatlatan Francisco çıka geldi. 200 yaşındaki bu kadim serseri, kendi yazıp bestelediği türküleri yaya yaya, ikide bir Macondo'ya gelir giderdi. Şeytan çatlatan Francisco, bu türkülerde Manauere'den bataklığın kıyısına kadar geçtiği yol üzerindeki kasabalarda olup biteni dile getirirdi. Bu nedenle de bir kasabadan ötekine haber iletmek ya da bir şey duyurmak isteyen, Francisco'nun avucuna 2 metelik sıkıştırır, o da bu haberi türkünün içine katıp söylerdi. Oğlu Jose Arcadio'dan bir haber alma umuduyla bu türkülere kulak veren Ursula, annesinin öldüğünü işte böyle öğrendi. Doğaçlama türkü düzme yarışında şeytanı alt ettiği için şeytan çatlatan Francisco diye nam salan ve gerçek adını kimsenin bilmediği Francisco, uykusuzluk hastalığı sırasında Macondo'dan sıvışmıştı. Bir gece yine gittiği gibi birdenbire Catarino'nun dükkanında boy gösteriverdi. O gelişinde yanında kendini kaldırıp yürüyemeyecek kadar şişman bir kadın vardı. 4 kızılderili zor bela yerinden oynatabildikleri bir salıncaklı koltukla kadını oradan oraya taşıyor, mahzun yüzlü yeni yetme bir melez kız da başına güneş geçmesin diye elinde şemsiye ile kadının yanından ayrılmıyordu. O gece Aureliano, Catarino'nun dükkanına gitti. Francisco, ayakta halka olmuş dinleyenlerin ortasında yekpare taştan oyulmuş bir bukalemun gibi oturuyor, Sir Walter Raleigh'in Guyana'da armağan ettiği, hep o eski akordiyonunu çalıp güherçileden yarık yarık olmuş, taban tepmeye alışık ayaklarıyla tempo tutarak, hep o bildik çatlak sesiyle türkü çağırarak haberler veriyordu. boyuna birilerinin girip çıktığı arka taraftaki büyük kapının önünde, salıncaklı koltuğun sahibesi hiç sesini çıkarmadan oturmuş kendini yelpazeliyordu. Katarino kulağının arkasına bir yapma gül sıkıştırmış, bir yandan oraya toplananlara maşrapa maşrapa şeker kamışı şırası satıyor, bir yandan da fırsat bu fırsattır diye adamların orasını burasını elliyordu. Gece yarısına doğru sıcak dayanılmaz oldu. Aureliano haberleri sonuna kadar dinlediyse de ailesini ilgilendirecek bir şey duymadı. Tam eve gitmeye davranacakken şişman kadın el edip yanına çağırdı onu. ''Sen de girsene içeri'' dedi. ''Altı üstü 20 sent.'' Aureliano niçin olduğunu anlamadan parayı kadının kucağındaki çantaya atıp daldı odaya. Körpe melez kız minicik köpek memeleriyle çırılçıplak uzanmış yatıyordu. O gece Aureliano'dan önce tam 63 erkek geçmişti üzerinden. Odanın havası terle, solukla, yoğrula yoğrula çamurlaşmaya başlamıştı. Kız sırılsıklam olmuş çarşafı sıyırıp bir ucunu Aureliano'ya uzattı. Çarşaf yelken bezi gibi ağırlaşmıştı. İki ucundan bura bura suyunu akıtıp normal ağırlığını bulana kadar sıktılar çarşafı. Şilteyi alt üst ettiler, ter öteki tarafa da çıkmıştı. Aureliano bu işler hiç bitmese diye bakıyordu. Aşk oyunlarını kulaktan dolma bilmesine biliyordu da, dizlerinin bağı gevşediğinden ayakta duracak hali yoktu ve ateş gibi yanan suratı ergenlik içinde olmasına rağmen korkudan altına edecekti neredeyse. Kız yatağa yapıp ona soyun deyince Aureliano hıkmık edip gevelemeye başladı. Beni zorla soktular içeri. Çanağa 20 sent at, elini de çabuk tut dediler. Kız onun şaşkınlığını anladı yumuşacık bir sesle. Çıkarken bir 20 sent daha atarsan içeride daha uzun kalabilirsin dedi. Aureliano kendi çıplak halini ağabeyininkiyle karşılaştırıp utancından yerin dibine geçerek soyundu. Kız ne kadar çaba gösterdiyse de Aureliano gitgide kayıtsız, gitgide içine kapanık bir hal aldı. Perişan bir sesle 20 sent daha atarım diye mırıldandı. Kız teşekkür etti sessizce. Yatmaktan sırtının derileri kabarmış soyuluyordu. Derisi kaburgalarına yapışmış, ölesiye yorgunluktan soluğu sıkışmıştı. 2 yıl önce çok uzaklarda bir yerde, mumu söndürmeden uyuyakalmış, 4 yanı alevler içinde uyanmıştı. Ninesiyle birlikte oturduğu ev yanmış kül olmuştu. Ondan sonra ninesi onu, o kasaba senin, bu kasaba benim dolaştırmaya başlamış ve yanan evin parasını çıkarmak için 20 senti bastıranın koynuna sokmuştu. Kızın hesabına göre bir 10 yıl daha gecede 70 kişiyle yatması gerekiyordu. Çünkü kendisiyle ninesinin yanı sıra salıncaklı koltuğu taşıyan kızılderililerin de yol ve yemek paralarını karşılamak zorundaydı. Mama karı kapıyı ikinci kez vurunca Aureliano hiçbir şey beceremeden ağlamaklı bir halde çıktı odadan. O gece kızı bir yandan arzuyla, öte yandan acıyarak düşüne düşüne sabahı etti. Onu sevmek ve korumak için önüne geçilmez bir istek duyuyordu. Şafak sökerken, uykusuzluk ve arzu ateşinden bitkin düşmüş bir halde kararını verdi. Kızı ceberrut ninesinin elinden kurtarmak ve 70 erkeğin bölüştüğü o doyumlu gecelerin tadına yalnız varabilmek için evlenecekti onunla. Oysa sabah 10'da Katarino'nun dükkanına vardığında kız çoktan çekip gitmişti kasabadan. Zaman bu çılgınca evlenme hevesini küllendirirken içindeki boşluk duygusunu da arttırdı. 4 elle işine sarıldı. Bir işe yaramazlığının utancını saklamak için ömür boyu kadınsız kalmaya ahdetti. Bu arada Melkiades, Macondo'da fotoğrafı çekilebilecek ne varsa hepsini çinko levhalara basmış, fotoğraf laboratuvarını da bunu Tanrı'nın varlığını bilimsel yoldan kanıtlamakta kullanmayı kafasına koymuş olan José Arcadio Buendía'ya bırakmıştı. José Arcadio Buendía, evin değişik yerlerinde birbiri üzerine fotoğraflar çekerek, şayet varsa er geç Tanrı'nın resmini elde edeceğine ya da Tanrı'nın varlığı konusundaki iddialara bir son vereceğine emindi. Melkiades, Nostradamus'un kehanetlerini yorumlamaya büsbütün verdi kendini. Soluk kadife yeleği içinde soluğu daralarak, eski parlaklığını yitirmiş yüzüklerle dolu serçe pençesi elleriyle bir şeyler karalayarak geç saatlere kadar oturuyordu. Bir gece Macondo'nun geleceğinden haber veren bir kehanet bulduğunu sandı. Macondo, camdan yapılmış koca koca evlerle dolu parıltılar içinde bir kasaba olacakmış. Buendia'ların soyundan da iz bile kalmayacakmış. Jose Arcadio Buendia, yanlış bu diye kükredi. Bir defa evler camdan değil, düşümde gördüğüm gibi buzdan olacak. Buendia soyu da dünya durdukça duracak. Per omnia secula seculorum. Ursula, aşırılıklarla dolu olan bu evde sağduyuyu ayakta tutmak için elinden geleni yapıyordu. Bu arada hayvan biçiminde şekerleme işini büyütmüş, koca bir fırın kurmuştu. Fırın bütün gece çalışıyor, sepet sepet ekmek, çörek, kurabiye çıkarıyor. Fırından çıkan mallar birkaç saat içinde bataklığı dolanan yollardan dört yana taşınıp tükeniveriyordu. Ursula artık köşesine oturup dinlenecek yaşa gelmişti. Yine de her geçen gün daha çok çalışıyordu. Oluk gibi para getiren işlerine öylesine dalmıştı ki, bir gün kızılderili kadınla birlikte hamura şeker katarken gözü bahçeye kaydı ve güneşin altında oturmuş kaneviçe işleyen tanımadığı iki güzel kız gördü. Bunlar Rebecca ile Amaranta'ydı. Ninelerinin ölümünden sonra 3 yıl inatla sırtlarından çıkartmadıkları yaz giysilerini atar atmaz, giydikleri rengarenk giysiler onlara dünyada yepyeni bir yer kazandırmış gibiydi. Umulanın tersine kızların daha güzel olanı Rebecca'ydı. Açık tenli, insana huzur veren iri gözlü, nakışın örneğini görünmez ipliklerle çıkarıyormuş gibi duran, eli becerili bir kızdı. Daha ufak olan Amaranta biraz kaba sabaydı ama ölen ninesinin o doğal çarpıcılığı, dayanıklılığı ona da geçmişti. Babası gibi boylu poslu olacağı belli olmasına rağmen Arcadio onların yanında çocuk gibi duruyordu. Arcadio, Aureliano'dan okuma yazmayı öğrenmiş, şimdi de gümüş işçiliğini sökmeye çalışıyordu. Evin bir anda koca koca insanlarla dolu verdiği dank etti Ursula'nın kafasına. Çocuklarının neredeyse evlenip çoluk çocuğa karışacak yaşa geldiklerini ve evde yer olmadığı için oraya buraya dağılacaklarını düşündü. Bunun üzerine yıllardır çalışıp didinip biriktirdiği parayı çıkardı, müşterileriyle anlaşıp biraz daha para topladıktan sonra evi büyütmeye girişti. İçli dışlı olmayan konuklar için bir konuk odası, gündelik oturma odası, aile bireylerini de konukları da alabilecek 12 kişilik masası olan bir yemek odası, bahçeye bakan 9 yatak odası, öğle sıcağından gül bahçesinin gölgesiyle kurtulacak, parmaklıklarına da eğrelti otu ve begonya saksıları dizilecek bir taraça yaptırdı. Mutfağı 2 ocak alacak kadar büyüttü. Pilar Ternera'nın Jose Arcadio'nun falına baktığı kiler yıktırılıp yerine evde yiyecek kıtlığına meydan vermeyecek biçimde 2 kat büyüklükte bir kiler yaptırıldı. Ursula bahçedeki kestanenin gölgesine biri kadınlar öteki erkekler için 2 hela, arka bahçeye büyük bir ahır, tel örgüyle çevrilmiş bir kümes, süt veren inekler için bir sundurma ve gelip geçen kuşlar diledikleri gibi tünesinler diye 4 yandan rüzgar alan bir kuşhane yaptırdı. Ursula da kocasının sanru hummasına tutulmuş gibi peşine bir alay duvarcıyla marangozu takıyor, ışığın nereden, ısının nereden geleceğini kararlaştırıp işi ufak tutmaya bakmadan ferah feza bir yer yapıyordu. Köyü kuranların yaptırdıkları o ilkel yapı, araç gereçlerle, malzemelerle, Nereye gitseler takırtısıyla peşlerini bırakmayan kemik çuvalından bezip, her önlerine gelene ayak bağı olmamalarını söyleyen işçilerle doldu. Sönmemiş kireç ve katran kokusunun bütün kasabayı sarıp herkesin ciğerlerine dolduğu o kargaşa içinde, yalnızca kasabanın en büyük yapısı değil, aynı zamanda bataklık bölgesinde gelmiş geçmiş en serin, kapısı konuklara en açık evin yerden biter gibi nasıl yükseliverdiğini kimseler fark edemedi. O kargaşa içinde Tanrı'yı gafil avlayıp resmini çekmeye çalışan José Arcadio Buendía, evin nasıl yapılıp nasıl bittiğini en az anlayan kişi oldu. Evin bitmesine yakın Ursula, kocasını hayal aleminden çekip cepheyi istedikleri gibi beyaza değil de maviye boyamak için emir aldığını haber verdi. Resmi belgeyi gösterdi. Karısının neden söz ettiğini anlamayan José Arcadio Buendía kağıdın altındaki imzayı okudu. "Kim bu adam?" diye sordu. "Sulh yargıcıymış," diye üzüntüyle karşılık verdi Ursula. "Hükümetin yolladığı bir yetkiliymiş." Sulh yargıcı Don Apolinar Moscote, Macondo'ya sessiz sedasız gelmişti. Dipnot, Don, Bay. Papağanlarla ıvır zıvır eşyayı trampa eden ilk Araplardan birinin yaptırdığı Jacob Oteli'ne indi ve ertesi günde Buendiyaların evinden iki blok ötede, kapısı sokağa açılan tek göz bir ev tuttu. Odaya Jacob'tan aldığı bir masayla sandalyeyi koydu, yanında getirdiği devlet armasını duvara astı, kapıya da sulh yargıcı diye yazdı. Verdiği ilk emir, ulusal bağımsızlığın yıl dönümü törenleri nedeniyle bütün evlerin maviye boyanması oldu. Emirnameyi kaptığı gibi soluğu yargıcın evinde alan José Arcadio Buendía, onu odaya kurduğu hamağa uzanmış şekerleme yaparken buldu. "Bunu sen mi yazdın?" diye sordu. Orta yaşlı, kırmızı suratlı, çekingen bir adam olan Don Apolinar Moscote, "Evet," dedi. "Ne hakla?" diye üsteledi José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote, masanın çekmecesinden bir kağıt çıkarıp gösterdi. "Bu kasabaya sulh yargıcı olarak atandım." José Arcadio Buendía atama belgesine bakmadı bile. Serin kanlılığını kaybetmeden, "Biz bu kasabada yazılı kağıtla emir vermeyiz," dedi. "Şunu da iyice kafana sok, bize yargıç gerekli değil, çünkü hiç yargıçlık işimiz olmaz bizim." Don Apolinar Moscote'nin karşısına dikilip sesini hiç yükseltmeden, köyü nasıl kurduklarını, toprağı nasıl dağıttıklarını, yolları nasıl açıp gerekli her şeyi hükümetin başına ağrıtmadan, kendilerini de kimsenin rahatsız etmesine meydan vermeden nasıl yaptıklarını bir bir anlattı. "Öylesine huzur içinde yaşıyoruz ki içimizde eceli gelen bile olmadı daha," dedi. "Gördüğünüz gibi mezarlığımız bile yok. Hükümetten yardım görmüyorlar diye kimsenin sıkıldığı yoktu. Tam tersine, hükümet şimdiye kadar huzurlarını bozmadığı için herkes halinden hoşnuttu ve böyle de sürüp gitmesini istiyorlardı. Bu kasabayı önüne gelen zıpçıktı emir versin diye kurmamışlardı." O bunları anlatırken Don Apolinar Moscote bir an olsun zarafetini yitirmeden pantolonu gibi bembeyaz pamukludan ceketini geçirmişti sırtına. José Arcadio Buendía, "Burada bizden biri gibi oturmaya niyetin varsa başımızın üstünde yerin var," diye sözlerini tamamladı. "Yok milletin evini maviye boyatacağım diye huzursuzluk çıkaracaksan pılını pırtını toplayıp geldiğin yere gidersin. Çünkü benim evim güvercin gibi bembeyaz olacak." Don Apolinar Moscote'nin rengi attı. Bir adım geriledi. Dişlerini sıkarak biraz da üzüntülü bir tavırla konuştu. "Bilesiniz ki silahlıyım." José Arcadio Buendía, bir zamanlar bir vuruşta atları deviren ellerinin nasıl olup da aynı güce kavuştuğunu anlayamadan Don Apolinar Moscote'nin yakasına yapıştığı gibi adamı havaya kaldırıp gözlerinin hizasında tuttu. "Seni ömrüm boyunca ölü olarak yanımda taşımaktansa diri diri gezdirmeyi yeğlediğim için böyle yapıyorum," dedi. Sonra adamı öylece yakalarından kavrayarak havaya kaldırıp sokağa çıkardı. Ta bataklık yolunun başına kadar götürdükten sonra iki ayağı üzerine bıraktı. Bir hafta sonra adam yanında çifteler kuşanmış altı tane yalın ayak başı kabak askerle ve bir kağnıya doluşturduğu karısı ve yedi kızıyla çıka geldi. Arkadan ev eşyası bavullar ve mutfak araç gereci yüklü iki araba daha geldi. Don Apollinar Moscote ailesini Jacob Otel'e yerleştirip ev aramaya koyuldu. Bu arada askerlerin korumasına sığınarak bürosunu yeniden açtı. İşgalcileri kasabadan atmaya kararlı olan Macondo'nun kurucuları, yanlarına büyük oğullarını alıp Jose Arcadio Buendia'ya gittiler ve emrindeyiz dediler. Ama Jose Arcadio Buendia, bir adamı ailesinin önünde rezil etmenin erkekliğe sığmayacağını söyleyerek karşı çıktı. Don Apollinar'ın karısını ve kızlarını yanında getirdiğini anlattı. Bu nedenle işi tatlılıkla çözmeye karar verdi. Aureliano da onunla birlikte gitti. O sıralarda uçlarını parafinle burduğu kara bıyıklarını yeni bırakmaya başlamış, sesi savaş alanındaki en büyük özelliklerinden biri olan Davudi gürlemeye yaklaşmıştı. Yanlarına bir çakı bile almadan ve kapıdaki askerlere hiç aldırış etmeden sulh yargıcının odasına daldılar. Don Apollinar Moscote serin kanlılığını yitirmedi. O sırada büroda bulunan iki kızını onlarla tanıştırdı. Annesi gibi esmer olan 16 yaşındaki Amparo ve daha 9'unu süren zambak tenli, yeşil gözlü, güzelim Remedios. Kızlar zarif ve terbiyeliydiler. Adamlar içeri girer girmez, daha tanıştırılmayı beklemeden koşup birer sandalye getirdiler. Ama kendileri ayakta durdular. Jose Arcadio Buendia, "Pekala dostum," dedi, "burada kalabilirsin. Ama sanma ki kapıya diktiğin eli silahlı haydutlardan korktuk. Karınla kızlarına saygımızdan ses etmiyoruz." Don Apollinar Moscote afalladı ama Jose Arcadio Buendia onun ağız açmasına fırsat vermedi. "Yalnızca iki koşulumuz var," diye sürdürdü sözünü. "Birincisi, herkes evini istediği renge boyayacak. İkincisi, askerler bugünden tezi yok çekip gidecek. Asayişi biz sağlarız." Sulh yargıcı beş parmağında açarak sağ elini kaldırdı. "Namus sözü mü?" Jose Arcadio Buendia, "Düşman sözü," dedi ve acı bir tonla ekledi. "Çünkü şunu hiç aklından çıkarma, sen ve ben birbirimizin düşmanıyız." Askerler daha akşam olmadan gittiler. Birkaç gün sonra Jose Arcadio Buendia, yargıcın ailesine ev buldu. Aureliano'nun dışında herkes hayatından hoşnuttu. Neredeyse kızı olacak yaştaki Remedios'un, yani yargıcın ufak kızının hayali içine dinmeyen bir sızı düşürmüştü. Bu, ayakkabısında taş varmış gibi, yürürken insanın canını acıtan somut bir sızıydı. 5. ayrımın sonu, sayfa 55.